Ayrım 18.
Selime ile evlendik. Nikahımız Fahri'nin nikahıyla birlikte oldu. Fahri'nin düğünü 3 ay sonra olacak. Biz Selime ile düşündük, ayrıca düğün yapmak bize el vermeyecek. Nikahımız olduğu günün gecesi otelde odalarımızı birleştirmeye sözleştik. O güne kadar ayrı kalacağız. Selime öyle istedi. İstediği gibi de oldu. Bizim nikahı Fahri'nin kaynatasının evinde yaptılar. Gecesi de müdürün evinde büyük bir ziyafet verildi. Ziyafet değil, bir büyük düğün balosu. Bizim müdür Selime ile vekil bey Melek Hanım'la dans ederek baloyu açtılar. Sonra ben müdürün karısıyla Fahri vekilin hanımıyla oynadık. Daha sonra herkes ayaklandı. Artık dans salonunda dans edecek değil, kımıldayacak yer kalmadı. Herkes gelinlerle oynamaya meraklı. Bize de bir takım hanımları dansa kaldırmak düştü. İçlerinde tanıdıklarım da var. Birçoklarını tanıştırmaya bile vakit kalmıyor. Bir aralık Fahri'yi gördüm. Şu halime bak, terden boğulacağım. Yüzü istakoz gibi kızarmış, yakalığı terden yumuşamış, göğsü buruşmuş, boyun bağı yana kaçmış. Ben eve gidip çamaşır değiştirmezsem ölürüm dedi. Eve gidip geleceğim, meleği bul da söyle. Beni sorarlarsa idare etsin. Gitti. Ben Selime'yi gözden kaçırmamak istiyorum ama olmuyor. Çok kalabalık, dansa kaldırıyorlar, bulamıyorum. Ben onları ararken onlar da Melek Hanım'la beni arıyorlarmış. Buluşunca Melek Hanım Fahri yok dedi. Şimdi gelecek dedim. Gömleği, yakalığı bozuldu da değiştirmeye gitti. Sizi bulup söyleyeyim diye bana tembih etti. Ben de sizi arıyorum ve bulamıyordum. Melek Hanım inanmamış gibi durdu. Bir şeye canı sıkılmış olmasın da dedi. Hiç merak buyurmayın dedim. Bu gece eğer terlemeseydi kocanızdan mesut adam olamazdı. Ben zayıf olduğum için belli olmuyor. Muhterem kocanız 4 tane aspirin yutup tere yatmış gibiydi. Ben zavallıda dans etmekten paçavraya döndüm. Melek Hanım, aa ya biz dedi. Bir yanda dans olabildiğine giderken bir yanda da başta bizim müdür, bazı hatırlı beyler kendilerini viskiye vermişlerdi. İçkinin hızı o zamana kadar yalnız kımıldayan, oynayan halkı biraz da nutuklandırdı. Odalardan birinde şişmanca, esmerce bir bey, elinde kadeh nutuk söylüyordu. Düğünde bu gece esen sıcak ve samimi karşılıklı sevgi ve saygı havasından tutturarak, Cumhuriyet hükümetinin bu ulu millete verdiği yüksek açılma ve genişlemeyi kutlayan siyasi bir nutuk. Politika böyledir, her fırsattan istifade. Sesli, sözlü, hareketli, canlı bir millet olmak için her ne yapmak lazımsa hepsini bu millet yapacak. Bunu şiirinde, şarkısında, türküsünde, yazısında, halkın gözüne, kulağına, beynine söylemek, bağırmak, anlatmak lazımdır. Bunun için her toplantıdan, her insan kalabalığı olan yerden istifadeyi kaçırmamalıdır. Nutuk alkışlandı. Eskiden hocalık etmiş, şimdi hem gazeteci hem mebus olduğu söylenen orta boylu, sarışın, güler yüzlü bir bey ki 3-4 seneden beri bir genç hanıma tutkun olduğu ve cesaret edip de söylemediği ve kadın kendisi anlasın da gelsin bir lütufta bulunsun diye beklediği, arkadaşları arasında söylene söylene nihayet sevdiğinin kocasının bile kulağına gittiği halde, hala kadına açılamadığı işitilen bir bey, kısa, herkesin hoşuna giden bir cevap nutku söyledi. Alkışladılar. Nerede gelin hanımlar? Şereflerine içilecek. Gelin hanımları arıyorlar. Örfi Bey isminde bir avukat güzel zeybek oynuyormuş. Frakla zeybek oynanmaz dediler. Frak çıktı. Başına saracak bir şey yok mu? Başına saracak bir ipekli de buldular. Müdürün hanımı gidiyor, geliyor, her şeyi idare ediyor. Bu kadar yorgunluk üstüne zavallıyı arada dansa da kaldırıyorlar. Hatır kırmıyor. O zamana kadar müdürün hanımı Selime'yi çok güzel bulmamış ve ben ona acıdım da alıyorum sanmış. Bunu söylemiyor ama sözlerinden anlaşılıyor. Bu gece idaresi, güler yüzlülüğü, kendisine fazla hürmet ve sokulganlıkla Selime ona güzel görünmüş. Bir aralık bana dedi ki, ''Hanımın düğünde bir tane beyefendi, kızın kıymetini bil.'' İltifat buyuruyorsunuz, teşekkür ederim dedim. Zeybek bir tek derken bir çift, iki çift, daha sonra birçok çift oldu. Bir aralık baktım, Fahri gelmiş, onu yakalamışlar. Sen Aydın kızı aldın, zeybek oynayacaksın diyorlar. Yalvarıyorlar, bilmem diyor, dinlemiyorlar. Karısı imdadına yetişti, doktoru kurtardı. Kenarda oturan hanımlardan üst üste derin derin esniyenler var. Ara sıra burnuma ağır ter kokuları geliyor. 30 yaşlarında kadar bir hanımla dans ettik. Eğer çok ayıp olmasa oyunu yarıda bırakacaktım. Ben bu kadar iğrendirici, çirkin koku hiç duymamıştım. Bazı insanların derisi kokar derler, doğru olacak. Her ter kokusunu bastıran baygın bir şey. Selime'yi aradım. Bir odada Melek Hanım'ın anasıyla konuşuyordu. Telli duvağı ona ağırlık değil, yorgunluk, bezginlik göstermiyor. Beni görünce, artık yetmez mi dedi. Müdür beyden izin alalım da gidelim dedi. Bilmem izin verirler mi dedim. Gel bir deneyelim dedi. Zeybek ortaya çıkalı dans tavsamıştı. Saat ilerlediği için bir takımları da savuşuyorlardı. Biz odadan çıkarken salonda yeniden caz coşmuş bulundu. Gençten bir efendi bana doğru gelerek, içeriden sizi istiyorlar dedi. Beni mi? Sizi de, gelin hanımı da. Gittik. Bizim müdür nutuk söylemeye kalkmış. Bizi görünce, ah dedi, işte bunlar benim çocuklarım. Melek de benim evladım ama onun muhabbetini benden çalacaklar var. Bu yok mu? Buna dikkatli bakmanızı isterim. Bu Cumhuriyet Maliyesi'nin yarınki büyük adamıdır. Yakında göreceksiniz. Yakında bak görürsünüz. Biz onun dirayetine muhtacız. Bu huzurunuzda ve bütün bu muhterem huzurlarda, bu saygıya değer vücutlar karşısında ben diyorum ki, o göreceksiniz, onu siz göreceksiniz efendiler. Bunların kimsesi yoktur, onların babası yalnız ben varım. Bu da benim kızımdır. Bu geline siz dikkatli baktınız mı? Onun karşısında ben derin bir hürmetle eğilmenizi tavsiye ederim. Çünkü ben onların nasıl evlendiklerini biliyorum. Uzun nutuk bitince müdür beni, Selime'yi kucakladı, biz de onun elini öptük. Alkışlar. Müdür mahzun oldu, gene ağlamaya başladı. Onu görünce, hadi bakalım gelinler, güveyler dans edecek dediler. Dans edenler oturdular, ortada biz kaldık. Fahri ile Melek Hanım'ı buldular, onları da ortaya attılar. Selime'nin nasıl dans ettiğini bu geceden evvel görmemiştim. Alman mektebindeyken ona eski danslar da öğretmişler. Oyuna başlamadan evvel bana dedi ki, bakalım beraber nasıl oynayacağız. Benim karım emsalsiz bir kadındır. Çoklarından iyi oynar, çoklarından iyi piyano çalar. Ben onun iyi piyano çaldığını evlendiğimizden 2 ay sonra İstanbul'dan Trabzon'a giderken gemide eski bir piyano bulduğumuz zaman öğrendim. Bu gece de kendisini kollarıma bıraktı, süzüldü. Başka zaman, başka yerde olsa, belki insan bu kadar denk, böyle dalgalar üstünde uçarmış gibi oynayamaz. Eğer bir yerde yalnız olsaydık, belki saadeti böyle canlandıramazdık. Bu dansın ne biz bittiğini istedik ne başkaları. Bizi alkışladılar. Selime beni elimden çekerek salondan çıkardı. Boş olan odalarda müdürü, hanımını aradık. Müdür çok olduğu için aşırmışlar. Hanımını bulduk, elini öptük. Meleğin anasına teşekkür ettik, ayrıldık. Odamıza girince aynada kendi yüzümü gördüm. Rengim uçmuş, zayıflamışım. Selime'ye baktım, o da yorgun, soluk. Hayatımızın en değerli zamanlarını yaşıyoruz. Selime'nin tülünü, çiçeklerini başından ben çıkardım. Sonra yandaki odaya geçip soyundum. Yanıyorum. Sarhoşluk, yorgunluk, sinir gerginliği, susuzluk hep birbirine karışıyor. Sırtıma pijamayı giyip yerdeki halının üstüne kıvrıldım. Biraz sonra Selime geldi. ''Niçin yerde yatıyorsun?'' dedi. ''Bana kuru yer hoş geldi. Susuzluktan ölüyorum.'' Otelin gece hademesini çağırdık, bize soğuk su, gazoz ne bulursa getirmesini söyledik. Dışarıda sabah oluyordu. Kalktım, odanın pancurlarını, perdelerini sıkı sıkı kapadım. Selime bana bakıyordu. ''Niçin kapıyorsunuz?'' diye sordu. ''Bana gündüz olduğunu görmek iyi gelmiyor.'' Geniş sedire uzandım. Selime de yanıma oturdu. ''Sen ne güzel oynuyorsun.'' dedim. ''Seninle iyi oynadık.'' dedi. ''Güzel oldu. Bir hatıradır. Aman yarabbi, bu gece kaç kişiyle dans ettim. Hepsi ayaklarımın üstünde gezindiler. Hele biri ayağımı kırıyordu, düşecektim. Bereket versin kendi de anladı, beni senin yanına getirdi. Kimdi o şişman kadın? Hani sarı kadifeler giymişti. O sanırım Hasip Bey'in karısıdır. Omzunda kara tül vardı o değil mi? Evet, Hasip Bey'in karısıdır. Burada Hasip Bey derler, biri vardır. Bir şirketin komiseridir sanırım. Çenesi yaralı bir adam. O beni nereden tanıyor? Bilmem. Pek dostluk gösterdi. Kim bilir? O doktor da geldi, çok terbiyeli davrandı. Hangi doktor? Hani hastanede bir operatör yok muydu? O bana Ayvalık'a mektuplar yazmıştı, cevap vermedim. Geldi benden özür diledi. Sen bir sarışın hanımla iki defa dans ettin, o kimdi? Ben mi? Evet. Bir sarışın uzun boylu genç hanım? Evet. Melek Hanım'dan sor. İki kere de onun ihtarı üzerine dans ettik. Bu hanımlar zaten benim tanıdığım kadınlar değil. Bunları bu gece görüyorum. Bu gece gördüğünüz insanlar buranın burjuvaları. Uzun boylu bir adam vardı, bilmem gözüne çarptı mı. Yaşı 50'lik olmalı, kuru, kamburca suratı hadım ağalarına benziyor. Harciyede memurmuş, beni büfeye götürdü. Madam, itimat ediniz ki bir Alman kontesinden farksızsınız diyor. Ya Alman kontesleri de demek güzel oluyorlar diyecektim, başkalarından utandım. Siz de beyefendi bir Alman baronundan farksızsınız dedim. Aman efendim estağfurullah diyor. Biri de oynarken kulağıma, hangi bahtiyar size malik oluyor hanımefendi diye soruyor. Seni gösterdim. İşte bu genç bana varmaya razı oldu dedim. Ne diyor? Beni tebrik ediyor. Sana bir kompliman yapayım mı? Yap. Seni akşam bütün hanımlar, müdürün karısı bile çok yakışıklı buluyorlardı. E seni? Beni? Ben çirkin değilim. Güzel de değilim, sevimsiz de değilim. Koluma yattı, başını göğsüme saklayarak, bilmem dedi. Kucakladım, sevdim. Biz böyle konuşur, gevezelik ederken Selim'e kolumun üstünde uyudu. Divanın üstünde karı koca sızmışız. Biraz sonra uyandım, baktım, Selim'e kollarımın arasında uyuyor. Hiç kımıldanmadım. İkimiz de uyandığımız zaman gün akşamlıyordu. Giyindik, biraz hava almaya çıktık. Selim'i insan tanıdıkça sever. Yaradılışı şen bir kadındır, içini sıkmaz, kendine bir iş bulur, oyalanır. Bilmeyenler onu açık saçık, kayıtsız sanırlar. Beni bir ana baba gibi sevdiği zamanlar başka ışığı söndürmedikçe bana muhabbet gösterdiğini bilmem. Kendisini açık saçıkta hiç görmemişimdir. Yabancı bir yerde uslu uslu oturur, görenler ne ağırbaşlı sessiz kadın derler. Onu evde benimle yalnız kalınca görmeli. Birini taklit eder, yansılarken sanatkardır. Çok şükür ki başı ağrıyan, içi sıkılan bir kadına düşmedim. Bir gün bankadan biraz erkence çıkmıştım. Selim'e odada yoktu. Diktiği dikiş masanın üstünde duruyordu. Ben ne diktiğine dikkat etmedim. Biraz sonra Selim'e odaya gelince hemen dikişini kaldırdı. O zaman sordum. Ne dikiyordun, niçin sakladın? Bilmem, sakladım işte, içimden öyle geldi. Bakayım, merak ettim, ne olur. Göstereyim ama alay etme mi? Etmem. Diktiği şeyleri kanepenin üstüne sıraladı. Şaştım. İpekli bebek gömlekleri dikmiş. İlkim bunları bir çocuk için çok ufak buldum, sonra anladım. Çok ufak değil mi Selim'e? Ne olacak, bu kadar olur. Bunlar ilk çamaşırı. Hoşuma gitti, anlaşılan bir duygusu var. Bir şey var mı Selim'e diye sordum. Yüzünü göğsüme kapamış, oradan cevap veriyor. Daha yok. Yok ama olur. Biraz sonra oturduk, konuşuyoruz. Sabahlara kadar ağlamaya başlarsa ne yaparsın diyorum. Hasta olmazsa ağlamaz, ben bilirim diyor. Anlaşılmaz bir istek. Biz erkekler hiç sanmam ki bunu anlayabilelim. 35. Ayaşlı bu senede o daireyi tutabilseydi 3 ay daha eşyamı orada bırakacaktım. Çünkü ben izin alıyorum, 3 ay gezeceğiz. Ayvalık'a uğramak istiyorum. Karadeniz kenarında bir köyde bir zaman kalacağız. Ormanlarda gezeceğiz. Ancak dönüşte bir ev tutmayı düşünüyoruz. Ayaşlı orayı tutamadı. Başkaları birkaç daireyi birden tutmak için konuşmaya başlamışlar. Bu konuşmak uzadı. Tek tek daire tutmak isteyenlere beklemek düştü. Sonunda da ne olacağı belli değil. Herkes parasını bağlayıp bekler mi, tek daire tutanlar kendilerine yer bulup taşındılar. Bunlar arasında Ayaşlı da yukarı şehirde bir ev bulmuş, oraya taşınacak. Gene Faika Ayaşlı'nın yanında oturacak. Fuat Faika'yı bırakıp kaçmış. Nereye savuştuğunu bilen yok. Eğer yerini öğrenebilseler mahkemeye verecekler. Ayaşlı yeni tuttuğu eve taşındığı gün bana otele gelmişti. Eşyamı kaldırmak için dairenin anahtarını getirmiş. Oturdu, biraz da konuştuk. Abdülkerim Alman pazarına çıkan yolun köşesindeki yeni apartmanın ikinci katında bir daireye taşınmış. İffet Hanım gene hastaymış. Hekimler ameliyat yapılmalı diyorlarmış. Dilimin ucuna geldi. Kadın 40 yılda bir günah işleyecek oldu, başına gelmedik kalmadı diyecektim, vazgeçtim. İyi bilmediğim bir şey, kim bilir doğru mu yalan mı? Çocuk nasıl acaba dedim. Nasıl olacak, gene bildiğin gibi, onların başlarının belası. Abdülkerim o karıya yol vermişti. Oğlan İffet Hanım'ın başına kaldı, hastalığı biraz da ondandır. Ayaşlı İffet Hanım'ı Turan Hanım'ın yerine koymak istedi ama bir yandan çocuk, bir yandan kadının hastalığı ve beceriksizliği bu projeyi geri bıraktırdı. Bunun için Ayaşlı bunları yanına alıp birlikte oturmaktan vazgeçmiş bulunuyor. Ayaşlı'ya İskender'i sordum. İskender'in eşyası ne olur diye sordum. Faika onları topladı, kendi çıkıncaya kadar bizde kalacak dedi. Kendisi ne oluyor dedim. Kendisi ne olacak, yatıyor işte. Sahi bunun karışıklığı var mı acaba? Olmaz olur mu? Bunların işleri uzun işler. Çok para kazanmak, tez zengin olmak istiyorlar. Ben 40 kere İskender'e söyledim, girme bu işlere dedim. Dinlemedi. Hatırınızda mı, geçen sene İskender fabrikaya gidiyorum diye gitmişti. O zaman bunlar Rusya'ya bir büyük parti mal kaçırdılar. Bunun orada tanıdıkları var, malı sürdüler. Bunun eline oradan epeyce para geçti. Onun tadı damağında kaldı, tuttu, bu Yahudileri buldu. Burada ortak oldular. Ben söyledim, girme bu işlerin içine dedim. Bu işte başka büyük adamlar da var, ben korkmam dedi. Ben ne yaptıklarını bilmiyordum. İşte şimdi anlaşıldı, Afyon hülasası yapıyorlarmış. Bu işlerden epeyce para da eline geçti sanırım. Ama aldığı parayı bir işe yatırmaz ki. Paranın bir kısmını gitti, Turan Hanım'ın evinde yedi. Burada bir doktor var, biraz parasını da ona çektirdi. Ne olacak? Şimdi kendisi de girdi içeri. Onun bütün umudu o Yahudilerde. Onlar bir iş çevirebilirlerse bu da kendini kurtaracak. İskender kendi iyi çocuktur, ben severim ama hiç hesabı kitabı yoktur. Piyasaya da borçludur. Şefik Bey'e de borcu vardı, onları da vermedi sanırım. Şefik Bey'den çok para çekmişti ama sonra parça parça verdi. Toplasam borcu 8-900 liranın içindeydi. Şefik Bey'in öldürülmesi de ortaya kaynadı gitti. Hiçbir şey çıkaramadılar sanırım. Çıkmadı. İsteseler çıkardı, gevşek tuttular. Ayaşlı ile bir saat konuştuk. Giderken sordum. Demek şimdi o dairede kimse yok. Ben eşyamı yarın orada bırakamaz mıyım? Boştur, bırakmasanız daha iyi olur dedi. Anahtarı kime vereyim? Ben gelir alırım. Siz evde bulunmazsanız otelin kapıcısına bırakın, ben ondan alırım. Eşyamı almaya gittiğim gün o daireyi sanki eskimiş, yıkılmış buldum. Ev tutmak, yeni bir daire kiralamak, bu eksikliği siz de çok evlerde görmüşsünüzdür. Duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler. İskender'le Faika odalarını fotoğraflar, açık kadın resimleriyle süslemişlerdi. Turan Hanım da odasının duvarlarına ipekli, işlemeli örtüler germişti. Bu çivilerin çoğu onlardan kalmıştır. Bu lekeler de yağ lekesidir. Ayaşlı bu duvarın kenarında yemek pişirirdi. Bu parmak izleri Ayaşlı'nın oğlunun parmak izleridir. Pencere kenarındaki parmak izleri de Abdülkerim'le ikisinindir. Bak, benim odamda şu ikinci cam çatlaktır. Bunu Turan dirseğiyle vurup çatlattı. Nasıl olup da dirseği buraya geldiğinin hikayesini sormayınız. Arasam benim odamda Cavide'nin de bir izini bulurum. Turan bu daireden çıkıncaya kadar ara sıra Cavide'nin haberini alıyorduk. Benim yolladığım yerde 2 aydan fazla kalmamıştı. bir tüccarın yanında çalıştığını söylüyorlardı. Sonra ne oldu bilmem. Faika'nın odasında bu eski çorap bağı belki Fuat'tan kalmıştır. Eski bir kadın korsesinin yarısı buruşmuş, atılmış, pis mendiller, kurumuş, büzülmüş tek bir çocuk patiği, boş pudra kutuları, ilaç şişeleri, kopuk lastik borular, kağıt parçaları, bunlar Faika'dan, İffet Hanım'dan kalmış şeylerdir. Banyo odasının tam ortasına atılmış duran bu eski kopuk kasık bağı Şefik Bey zavallısından kalmıştır. O öldürüldüğü zaman odası aranmış, toplanmış, nesi varsa çıkarılmıştı. Bu kasık bağı nasılsa bir köşede sıkışmış kalmış. Şimdi herkes çıkıp giderken ortaya atılmış Şefik Bey'i andırıp duruyor. Mutfak masasının bir köşesinde bir deste eski yağlı iskambil kağıdı bırakmışlar. Bunlar Zinet'in fal kağıtlarıydı. Faika ile Zinet ne zaman biraz boş kalsalar hemen oturup fala bakarlardı. Bu döküntü, süprüntü içinde gözüme her ne ilişse bana bu evde komşuluğunu ettiğimiz adamlardan birini hatırlatıyordu. Bizim gibi bir evde rastgele toplanmış insanların ayrılmaları hiç güç olmadı. Birbirimizi tezce unuttuk. Yalnız Ayaşlı bizi bırakmadı. Arada bir uğrar, beni evde bulursa bir kahvemizi içer, bulamazsa saygı eder, hanımın yanına çıkmaz giderdi. Ayaşlı bir kere olsun Selime'yi Faika ile Faika'nın anasıyla görüştürmek istemedi. Selime'nin yanında onların, Tuğra'nın, İffet'in adlarını bile anmadı. Ayaşlı bizi köydeki evine çağırır dururdu. Hanım ne zaman isterse, şimdi otomobil 4 saatte gidiyor, bizim oralar çekilir, bir hava değiştirmiş olursunuz derdi. Bir fırsat bulup da gidemedik. Evlendikten sonra izin alıp gezmeye çıkmak için Fahri'nin düğünü olmasını beklemiştik. Düğün oldu, ertesi gün havaların biraz kışlaşmış olmasına aldırmayarak yola çıktık. İnebolu kıyılarında bir köyde bir hafta bizi kar kapadı. Çam kütüklerini yaktık, oturduk. Yeri yosunlu, dökülmüş yaprakları yaş, dalları çıplak ormanlarda gezdik. 3 ay süren bu gezintimizden döndüğümüz zaman bizi bir ev bulmak, oraya yerleşmek düşüncesi aldı. Ev bulmakta, eşya bulmakta Ayaşlı'nın bize çok yardımı dokundu. O günlerde Ayaşlı bir yandan bize bir yer bulmaya çalışırken, bir yandan da İskender'in davasını İstanbul'a kaldırmak istemişler. Burada bakılmasına yardım etmesi için Ayaşlı, Turan Hanım'a gitmiş yalvarmış. Turan Ayaşlı'nın yanına çıkmamış, Süsen Hanım'ı yollamış. Misafirleri var, bırakıp gelemeyecek dedirtmiş. Ayaşlı bana ev için sıvacı, camcı, sobacı bulduğu günlerde Turan'ın evini nasıl bulduğunu da anlatıyordu. Yanına çıkmadı diye Turan'a darılmış fakat onu gene beğeniyordu. Allah versin onun işi yolunda, akıllı kadındır, kazanıyor. Kocası Avrupa'ya gitmiş, kendisi de burada para yapıyorlar. Onun şimdi konuştuğu adamlar bizim boyumuzda adamlar değil. Kapısının önünde otomobil eksik olmuyor diyordu. Ayaşlı çok yaşlı ve düşkün adam değildi ama ömrü azmış. Bir gün soğuk almış, birkaç gün içinde de ölmüş. Biz onun hastalığını ve öldüğünü gününde haber alamadık. Bir gün Selim'e babasının kabrine gitmişti. Hasan Bey'in mezarının ta yanına birini daha gömmüş olduklarını görmüş. Geldi bana söyledi. Çok da yakın gömmüşler. Ben parmaklık yaptırmak istiyordum dedi. Ertesi gün ben gittim, soruşturdum. Anlaşıldı ki gömülen Ayaşlı'ymış. İmama vasiyeti varmış, para da bırakmış. Onlar da getirmiş, Hasan Bey'in yanına gömmüşler. Kitabın sonu. 5 Nisan 2004, sayfa 256.